27. ayrım. Bir kişi mi bulmak istiyorsun dedi memur. Her bir dosyayı alıp kendin inceleyeceksin. Onları senin için çıkarabilirim ama ondan sonrası sana ait, kolay olmayacak. Sorun değil dedi Ricky. Kolay olmasını beklemiyordum. Memur Ricky'ye kayıt ofisinin hemen yanında duran çelik masayı gösterdi. Sert ve dik bir odun sandalye vardı. Memur kayıtları ona getirene kadar oraya yerleşti. 279 farklı dosyayı getirip Ricky'nin yanına istiflemek en az 10 dakika sürdü. Memur Ricky'ye sarı bir bloknot ve bir tükenmez kalem verdi ve ardından omuzlarını silkti. Onların düzenini bozma, tek tek geri dosyala ve bir şeye girerken de dikkatli ol lütfen. Dosyalarda yazan notları ve dokümanları birbirine geçirme. Yani bunu birilerinin bir daha inceleyeceğine inanmıyorum elbette ve bunları neden hala sakladığımızı bilmiyorum. Ama yani kuralları ben koymuyorum ki. Memur Ricky'ye baktı. Kuralları kimin koyduğunu biliyor musun diye sordu. Ricky ilk dosyasını uzatırken hayır diye cevapladı. Bilmiyorum, herhalde hastane yönetimidir. Memur kahkaha attı, homurdanıp gülüyordu. Hey dedi bilgisayarın tarafında otururken, sen bir psikiyatristsin doktor. Bütün olayının insanların kendi kurallarını oluşturmasında yardımcı olmak olduğunu sanıyordum. Ricky buna cevap vermedi ama bunu yaptığı iş ile ilgili akıllıca bir değerlendirme olarak aldı. Ama problemin her insanın kendi kurallarına göre oynaması olduğunu düşünüyordu. Özellikle de Rumpelstiltskin. İlk destenin ilk dosyasını aldı ve açtı. Bunun hafızasındaki bir dosyayı açmak gibi olduğunu düşündü birden. Saatler uçup gidiyordu. Dosyaları okumak, umutsuzluk şelalesinin altında durmak gibiydi biraz. Her dosya hastanın adını, adresini, en yakın akrabasının ismini ve varsa sigorta numarasını içeriyordu. Bulguların yazıldığı sayfada hastaların durumunu anlatan küçük notlar vardı. Ayrıca önerilmiş tedavi metotları da yazıyordu. Her isim kırpık ve hızlı bir biçimde psikolojik temelinde analiz edilmişti. Dosyalarda yer alan az sayıdaki kelimeler, her bir kişinin hastaneye gelmesinin altında yatan acı gerçeği saklamakta yetersizdi. Cinsel istismar, öfke dayakları, uyuşturucu madde bağımlılığı, şizofreni, delilik, bir Pandora kutusu dolu ruh hastalıkları. Hastanedeki tedavi kliniği 1960'lı yılların eylemciliğinin eseriydi. Topluma bir hastane kapısı açarak şanssız insanlara yardım etmek için yapılan hayırsever bir plan. O zamanlar için geçerli olan süslü cümleler verilmek istenmişti. Gerçek çok daha acımasız ve ciddi boyutlarda daha az düşseldi. Şehirdeki fakirler çok sayıda hastalıktan dolayı ıstırap çekmekteydiler. Ve klinik fışkıran binlerce sızıntıyı tıkamak için kanalda sadece bir parmak olduğunu kısa sürede anladı. Ricky psikanaliz eğitiminin son aşamalarında bunu anlamıştı. En azından bu onu kabul etmiş olduğu mantıktı. Ama klinik personeline ilk katıldığında bir genç olarak idealizm ve kararlılık doluydu. Kapılardan geçerken başlamakta olduğu mesleğin seçkinliğinden nefret edişini ve çok sayıdaki çaresizlere getireceği analizin tekniklerin kararlılığını hatırlayabiliyordu. Bu kişisel fedakarlık duygusu yaklaşık olarak bir hafta sürdü. İlk 5 günde Ricky'nin masası ilaç numuneleri arayan bir hasta tarafından yağmalanmıştı. Sesler duyan ve yumruklar sallayan çılgın bir adam ona saldırmıştı. Genç bir kadınla olan seansın elinde jiletle içeri giren adam çıldırmış, pezevenginin kızın kolunu kavrayıp, güvenlikler tarafından zapt edilmeden önce kızın yüzünü ve güvenlik görevlisinin kolunu yararak bölündüğüne şahit olmuştu. Kolunda ve bacağında sigara yanıkları olan ve kimin onu bu hale getirdiğini ısrarla söylemeyen 12 yaşındaki bir genç kızı tedavi ettirmek için acile göndermek zorunda kalmıştı. Onu çok iyi hatırlıyordu, Porto Rikoluydu. Saçları gibi kömür karası ve duygulu gözleri vardı. Klinik deneylerin devlet araştırmalarından çok daha derin bir gerçekliği olduğunu, yani bir kötülüğün başka bir kötülük doğurduğunu bilerek gelmişti ve yakında kendisinin de bu kervana katılacağını biliyordu. Sigortası ve ödeme gücü yoktu. Bu nedenle Ricky ona devletin izin verdiği gibi 5 kez bakmıştı. Ondan bilgi koparmaya çalışsa da kız, işkencecisinin kim olduğunu söylerse bunu hayatıyla ödeyeceğini biliyordu. umutsuz olduğunu hatırladı. Kız hayatta kalsa bile kaderine terk edileceğini biliyordu. Ricky başka bir dosya daha aldı ve bu klinikte 6 ay dayanmayı nasıl başardığını düşündü. Burada geçirmiş olduğu zamanın tümünde son derece ve tamamıyla çaresiz olduğunu düşündü. Ardından Rumpel Stiltskin'in ellerinde hissettiği çaresizliğin bu çaresizlikten pek de farklı olmadığını fark etti. Duygularını ileriye atmasını sağlayan o düşünceyle yıllar önce muayene ve tedavi etmiş olduğu insanlara ait 279 dosyaya daldı. Baktığı hastaların üçte biri kadındı. Yoksulluğa evli olan niceleri gibi ruh hastalıklarının paçavralarında yedikleri günlük dayakların kesik ve morlukları gibi üzerlerinde taşıyorlardı. Bağımlılıktan şizofreniye kadar her şeyi görmüştü ve bu işin onu ne kadar güçsüzleştirdiğini hatırladı. Gelmiş olduğu orta üst tabakaya geri kaçmıştı. Buradaki düşük özgüven beraberindeki sorunlar tedavi edilmese bile en azından konuşarak ikna ediliyor ve kabulleniliyordu. Klinikteki bazı hastalarıyla manevi acılarını konuşarak dindirecekmiş gibi konuşmaya çabaladığında kendisini aptal gibi hissediyordu. Çünkü gerçek hayatta bir silah ve cesaretin çok daha iyi ve birkaçının da bir hapsin diğer hapisten daha iyi olduğunu anladıktan sonra başvurmuş olduğu bir seçim olduğunu biliyordu. Ricky o döneme ait bir dosya daha açtı ve el yazısıyla düşünülmüş olan notlar gördü. Üzerinde not düşünmüş olan sayfaların arasından çekti ve dosyadaki isimle üzerine karaladığı kelimeler arasında bağlantı kurmaya çalıştı. Ama isimler yazın ortasında otoyoldaki aşırı sıcaklar gibi buğulu ve titrekti. "Sen kimsin?" diye sordu kendine. Ardından ikinci bir soru daha ekledi. "Sen ne oldun?" Birkaç adım ötedeki kayıt memuru masasından bir kalem düşürdü ve kalemi almak için küfrederek eğilip uzaldı. Ricky memuru önünde parlayan bilgisayara dönerken bir süre gözetledi ve tam o esnada Ricky bir şey gördü. Sanki adamın hafif kambur duruşundan, masasına gerginlikle vurduğu kaleminden, sıkışarak ilerlediği o daracık geçitten ve hepsinden daha oraya girdiği ilk dakikada anlaması gereken bir vücut diliydi. Ya da en azından adamın Ricky'nin teklif ettiği paraya pençelerini geçirmesinden anlamalıydı. Ama Ricky bu diyarlarda sadece yabancı bir turistti ve bu nedenle anlamasının bu kadar uzun sürdüğünü düşündü. Kendini sessizce masadan itti, adamın arkasına dikildi. "Nerede?" diye sordu Ricky kısık bir ses tonuyla. Konuşurken adamın köprücük kemiğini sıkıca kavradı. "Dursana, ne?" Memur şaşakalmıştı. Sağa sola hamlelerle kurtulmaya çalıştı ama Ricky'nin parmaklarının etine ve kemiğine uyguladığı baskı hareketlerini kısıtlıyordu. "Ah, kahretsin, ne istiyorsun benden?" "Nerede?" diye daha sertçe tekrar etti Ricky. "Sen neden bahsediyorsun? Kahretsin, bırak beni." "Nerede olduğunu söyleyene kadar bırakmayacağım," dedi Ricky. Artık sol elinde kaldırmış adamın gırtlağını sıkıyordu. "Benim umutsuz durumda olduğumu sana söylemediler mi? Ne kadar büyük bir baskı altında olduğumu söylemediler mi sana? Benim dengesiz olabileceğimi sana söylemediler mi? Her şeyi yapabileceğimi?" "Hayır, lütfen. Ah, hayır, kahretsin. Bana bunu söylemediler, bırak beni." "Nerede?" "Aldılar. Sana inanmıyorum." "Evet, aldılar." "Peki tam olarak kim aldı?"
"Bir adam ve bir kadın. Sadece 2 hafta kadar önce geldiler."
"Adam güzel giyinmiş miydi, göbekli miydi, bir avukat olduğunu söyledi mi? Kadın bir afet miydi?"
"Evet, onlardı. Bu ne böyle Tanrı aşkına?"
Ricky memuru bıraktı, adam hemen Ricky'den uzaklaştı. "Tanrı aşkına," dedi adam köprücük kemiğini ovalayarak. "Tanrı aşkına, konu nedir? Sana ne kadar verdiler?"
"Senin verdiğinden daha fazlasını, çok daha fazlasını.
Bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum, kahretsin, anladın mı? Hiç kimsenin 20 yıldır bakmadığı çok eski bir dosyaydı sadece. Yani bu kadar büyütmenin ne anlamı var?"
"Sana ne için lazım olduğunu söylediler?"
"Adam bir miras davası ile ilgili olduğunu söyledi. Yani bilemezdim ki. Yani genelde kliniğe gelen insanların miras bırakacak pek bir şeyleri olmuyor. Adam bana baktı, kartını verdi ve işleri bittiğinde dosyayı geri getireceklerini söyledi. Bir sorun olacağını düşünmedim. Özellikle de sana parayı verince, değil mi?" Adam isteksiz görünüyordu, omuzlarını silkti. "1500. Hepsi yeni yüzlükler halinde.
Eski gangsterler gibi parayı tomardan çıkarıp verdi. Bilirsin işte. Ben bu parayı alabilmek için 2 hafta çalışmak zorundayım. Para miktarının uyuşması Ricky'nin gözünden kaçmadı. 15 gün 1500'e eşdeğerdi. Dosya yığınına baktı ve gün boyunca orada boşa harcadığı zaman için üzüldü. Ardından düşmanca bakışlarını memura çevirdi. Demek ihtiyacım olan dosya gitti. Üzgünüm doktor, bu kadar büyük bir mesele olacağını anlamamıştım. Adamın kartını ister misin? Bende o karttan zaten var. Koltuğunda huzursuzca kıvranan memura bakmaya devam etti. Demek dosyayı aldılar ve sana sus payı verdiler ama sen o kadar aptal değilsin, değil mi? Memur biraz geri çekildi. Ne demek istiyorsun? O kadar aptal olmadığını demek istiyorum. Bunca yıl bu ofiste biraz da olsa izlerini nasıl kapatacağını öğrenmeden çalışmadın, öyle değil mi? Bu durumda kendini garantiye almadan o dosyayı vermedin, değil mi? Neden bahsediyorsun sen? O dosyanın bir kopyasını almadan vermedin, değil mi? Adam sana ne kadar ödemiş olursa olsun, sen bir başkasının gelip o dosya için avukat ve kadından daha fazla para ödeyeceği ihtimalini düşündün. Hatta sana birisinin gelip o dosyayı arayabileceğini söylediler, değil mi? Belki de söylemiş olabilirler. Ve belki de, ama sadece belki de o dosyanın bir kopyasını alarak bir 1500 daha cebe indirebileceğini düşündün. Doğru mu? Adam başını sallayarak onayladı. Sen de bana para verecek misin? Ricky kafasını sallayarak onaylamadığını belirtti. Ödemeyi patronunu aramayacağım şeklinde düşün. Memur iç çekti. Ricky'nin yüzündeki öfkeyi ve stresi gördüğünde tehdidinin gerçekliğini anlamıştı. Dosyada öyle, aman aman çok şey yazmıyordu dedi sessizce. Bir giriş belgesi, notların düşünmüş olduğu birkaç sayfa ve bulgu kağıdına eklenmiş olan talimatlar. Bunlar kopyalarını aldıklarım. Onları bana ver dedi Ricky. Memur duraksadı, başımı daha fazla belaya bulaştırmak istemiyorum dedi. Ya başka biri daha gelip bu evrakları ararsa? Tek kişi benim dedi Ricky. Memur eğildi ve bir çekmece açtı, bir zarf gösterdi ve onu Ricky'ye verdi. Al dedi, artık beni rahat bırak. Ricky zarfın içine bir göz attı ve gerekli olan belgeleri gördü. Onları hemen orada boşaltmamak için kendisini zor tutuyordu. Geçmişini didiklerken kendinde olması gerektiğini söylüyordu kendi kendine. Ayakta dururken zarfı ceketine soktu. Bu kadar mı diye sordu. Memur tereddüt etti ve sonra uzanıp daha küçük bir zarf daha çıkarttı çekmeceden. Al dedi, bu da ona ait. Ama bu dosyanın dışına zımbalanmıştı. Bunu o adama vermedim. Neden bilmiyorum. Dosyayla ilgili her şeyi bildiği için bunu zaten onun olduğunu düşündüm. Nedir bu? Bir polis raporu ve ölüm belgesi. Ricky derin derin nefes alıyor, ciğerlerini hastanenin çürük bodrum katının havasıyla dolduruyordu. 20 yıl önce hastaneye gelen fakir kadın, neden bu kadar önemli diye sordu memur aniden. Birisi bir hata yaptı diye cevap verdi Ricky. Memur açıklamasını kabul etmiş gibi görünüyordu. Şimdi birisi bunun hesabını mı verecek diye sordu. Öyle gibi görünüyor dedi Ricky, gitmek için hazırlanırken. 18. Bölüm. Ricky hastane binasından çıktı. Hala elleri acıyordu. Özellikle de adamın köprücük kemiğine şiddetle bastırdığı parmak uçları. Hayatı boyunca bir şeyi elde etmek için zor kullanmış olduğu tek bir an bile hatırlamıyordu. İkna ve tartışmanın hakim olduğu bir dünyada yaşadığını düşünüyordu. Memuru korkutmak için az da olsa fiziksel güç kullanmış olduğu fikri, garip bir sınırı aştığını ya da açığa vurulmamış bir ayrıma adım attığını gösteriyordu. Ricky konuşmaların adamıydı. Ya da en azından Rumpelstiltskin'den mektup alana kadar öyle olduğunu düşünüyordu. Cebinde kendi hayatında geçişler yaptığı sırada tedavi ettiği kadının ismi vardı. Bu gibi başka bir noktaya daha ulaşıp ulaşamadığını düşünüyordu. Ve aynı anda yenilik oluşturmak için yolun kenarında durup durmadığını düşündü. Büyük hastane tesisinden geçerek Hudson nehrine doğru yürümeye başladı. Özellikle zengin hastalara mahsus bir hizmet sağlamayan ve tesisin bölümü olan Harkness Pavilion'a yakın bir küçük avlu vardı. Binalar tuğladan ve taştan yapılmış, çok katlı ve gösterişliydiler.
Kuvvetli ve sağlam oldukları belliydi. Parçaları ayrılamayacak kadar küçük ve zayıf hastalık organizmalarına başkaldırıyorlardı. Bu avluyu yıllar öncesinde içindeki havlayan ve kemiren canavar problemle baş başa kalıp, banka oturup şehrin seslerini ardında bırakıp oturulabilecek sessiz bir yer olarak hatırlıyordu. Neredeyse iki haftadan beri ilk defa takip edildiği ve izlendiği duygusu yok olup gitmiş olduğunu fark etti. Yalnız olduğundan emindi, bu durumun uzun süreceğini beklemiyordu. Banka bulması uzun sürmedi ve birkaç saniye içinde banka oturdu. Kayıt ofisindeki memurun vermiş olduğu dosya ve zarf kucağında duruyordu. Oradan geçen birine, hastanenin dışında biraz zaman ayırıp dinlenen veya bir şeyler atıştırmak için dışarı kaçmış bir akraba veya doktor gibi göründü. Ki durdu, dosyaları açtığında onu tam olarak neyin beklediğinden emin değildi. Ardından dosyaya uzandı. 20 yıl önce baktığı hastanın adı Claire Tyson'dı. İsmini oluşturan harflere uzun uzun baktı, ona bir şey ifade etmiyordu. Herhangi bir yüz hatırlayamadı. 20 yıl öncesinden hatırladığı bir ses kulağında yankılanmadı. Mektubun sınırlarını aşan yüz ifadeleri, mimikler yoktu. Hafızasının akordu sustu, çalmadı. O döneme ait onlarca isminden bir tanesiydi sadece. Tek bir detayı hatırlayamamasından dolayı içi buz kesmişti. Ricky hastaneye giriş belgesini hızla gözden geçirdi. Kadın kliniğe şiddetli depresyon ve panik atak şeklinde endişeden ötürü gelmek zorunda kalmıştı. Kliniğe ezik ve yırtık tedavisi için gittiği acilden gönderilmişti. Üç küçük çocuğunun babası olmayan bir adamla kötü bir ilişki yaşadığına dair belirtiler vardı. Çocukların yaşları 10, 8 ve 5 olarak belirtilmişti ve isimler eklenmemişti. Kadın sadece 29 yaşındaydı ve Ricky'nin hemen şehrin çok kötü bir bölümü olarak anımsadığı bir adres belirtmişti. Kadının sağlık sigortası yoktu ve bir markette kasiyer olarak yarım gün çalışıyordu. New York'un yerlisi değildi ama en yakın akrabaları bölümünde Florida'nın kuzeyindeki küçük bir kasabada yaşayan akrabalarını listelemişti. Giriş belgesinde doldurulmuş olan diğer bölümler ise telefon numarası ve kimlik numarasıydı. İkinci sayfaya teşhis formuna yöneldi ve kendi el yazısını gördü. Kelimeler ona dehşet verdi. Yazdıkları kısa, sert ve isabetliydi. Herhangi bir duygu ve anlayıştan yoksundu. Bayan Tyson, 29 yaşında, 3 çocuklu ve çocuğu olmayan ve kendisine fiziksel şiddet uygulayan bir adamla ilişki yaşamakta. Çocuk babasının kendilerini Güneybatı'daki petrol kulelerinde işe girmek için yıllar önce terk etmiş olduğunu ifade etti. Mevcut bir sağlık sigortası yok. Çocuk bakımını üstlenecek birilerini maddi olarak karşılayamadığı için sadece yarım gün çalışabilmekte. Devletten para yardımı, AFDC kuruluşundan yemek yardımı ve konut sübvansiyonu alıyor. Çocuk babasıyla yaşadığı ilişkiden ötürü anne ve baba ile aralarının açık olduğunu ve bu nedenle Florida'daki akrabalarına dönemediğini belirtiyor. Ayrıca bu tür bir taşınma için yeterince parası olmadığını da ekliyor. Klinik olarak Bayan Tyson ortalama bir zekanın biraz üzerinde gibi gözüküyor. Çocuklarını seviyor ve onların mutluluğunu önemsiyor. Bir lise diploması ve 2 yıl sonra hamileliğinden ötürü yarımda bırakmak zorunda kaldığı bir üniversite eğitimi var. Ciddi boyutta gıdasız kalmış gibi görünüyor ve sağ gözünde süreklilik taşıyan bir tik geliştirmiş. Durumunu açıklarken göz temasından kaçınıyor. Sadece çok yakın olduklarını belirttiği çocukları hakkında soru sorulduğunda başını kaldırıyor. Sadece çocukları için hayatta kaldığını söylüyor ve başka herhangi bir intihar düşüncesini yansıtmıyor. Sesler duymadığını ancak zaman zaman kontrol edemediği umutsuzluk gözyaşlarına boğulduğunu söylüyor. Uyuşturucu kullanımını ve bağımlılığını reddediyor ve uyuşturucu madde kullanımı izleri görülmedi ancak ilaç zehir testi gerekli. İlk tanı yoksulluğun neden olduğu sürekli ağır depresyon, kişilik bozuklukları, olası uyuşturucu kullanımı. Personel tavsiyesi, klinikte devletin sınırlandırmasına uygun düşen 5 seanslık tedavi.